6. ayrım, sayfa 92. Kafkaski Planik. Bundan tam 127 yıl önce gür beyaz sakalları göğsüne kadar inmiş, geniş alanlı, gür beyaz kaşlı, ermiş kılıklı bir adam, süslemesiz iki şamdanın aydınlattığı Trabzanlı bir ahşap yazı masasının başında ve ıslık çalarken tipi her yerde, baştan başa tüm ülkede oturmuş, önündeki sayfanın kenarına bir not düşmüş. Dipnot, aydınlanma değil merhamet, sayfa 170. Bana deseler ki yazacaklarımı bundan 20 yıl sonra bugünün çocukları okuyacaklar, kah gözleri dolacak, kah gülümseyecekler ve hayata aşık olacaklar. Tüm ömrümü ve tüm gücümü yazmaya adardım. Tolstoy'un Sovyetler Birliği'nde 1928-58 arası basılan eserleri, tam 90 cilt. Sergey Bodrov'un 7 yaşındayken okuduğu, filmini esinlendiği hikaye, Kafkaski Planik by Lev Nikolayevich Tolstoy, A Prisoner in the Caucasus, first published in 1872. Pekala, Lev Tolstoy en az Vahabiler kadar gerçek. Jilin isimli bir subay Kafkas ordusunda görevliydi. Bir gün memleketten bir mektup aldı. Mektup annesindendi. Yaşlanıyorum, sevgili oğlumu ölmeden önce bir kez daha görmek isterim diyordu. Gel benimle vedalaş, beni göm, hayır duamı al. Sonra eğer Tanrı izin verirse görevinin başına dönersin. Ama senin için az da olsa mülk sahibi, aklı başında ve iyi bir kız buldum. Onu sevebilirsen evlenebilir, burada kalabilirsin. Jilin annesinin yazdıklarını düşündü. Yaşlı kadının hızla kötüleştiği, onu yaşarken görmek ihtimalinin azaldığı doğruydu. Gitse iyi olacaktı. Kıza gelince hoş biriydiyse neden olmasın? Böylece komutanı olan albaya gitti, izin aldı. Arkadaşlarıyla vedalaştı. Askerlerine 4 güğüm vodka ikram etti. Gitmeye hazır oldu. Kafkaslar'da savaş devam ediyordu. Yollar ne gece ne de gündüz güvenliydi. Atlı olsun yaya olsun müstahkem mevkiden biraz uzaklaşmaya kalkan bir Rus'u Tatarlar ya oracıkta öldürüyor ya da dağlara kaçırıyorlardı. Bu nedenle yolcular haftada 2 kez askerlerin eşliğinde topluca yola çıkıyorlar. Konvoy bir istihkamdan diğerine geçmek suretiyle ilerliyordu. Yazdı. Şafak'la beraber bagajlar yüklendi. Askerler çıktılar. Hep birlikte yola koyuldular. Jilin'in kendisi atlıydı, eşyalarını taşıyan araba bagaj konvoyundaydı. Bir sonraki istihkamı 16 millik bir yolda ama ya askerler duruyor, ya tekerleklerden birisi çıkıyor ya da atlar inat ediyorlar. Eşyaları taşıyan arabalar konvoyu yavaşlatıyorlar. Herkes durup onları beklemek zorunda kalıyordu. Güneş öğleni geçtiğinde yolun yarısına bile gelmemişlerdi. Tozlu ve sıcaktı, güneş yakıcıydı. Altına sığınacakları ne bir ağaç ne de bir çalı vardı. Çevre açık araziydi. Önde giden Jilin durmuş bagajın yetişmesini bekliyordu ki ardından bir boru sesi duydu. Konvoy tekrar durmuştu. Onları beklemesem de devam etsem daha iyi olmaz mı diye düşündü. Atım iyi durumda, Tatarlar saldırırlarsa kaçabilirim. Ama belki de beklemek daha akıllıca olur. O oturmuş düşünürken silahlı bir subay Kostil'in yanına geldi. Haydi gel Jilin, biz ikimiz gidelim dedi. Bu çekilecek gibi değil, açlıktan ölüyorum, sıcak çok korkunç. Gömleğimi sıksan su çıkar. Kostil'in iri kemikli ağır bir adamdı, yüzünden ter akıyordu. Jilin biraz düşündü. Silahın dolu mu diye sordu. Evet dolu. Hadi gidelim öyleyse ama birbirimizden ayrılmayalım. Yola çıktılar, bir yandan konuşuyor, diğer yandan da çevreyi gözlüyorlardı. İki tepe arasında uzanan vadiye gelinceye kadar her şeyi apaçık görebiliyorlardı. Vadiye geldiklerinde Jilin, hadi şu tepeye tırmanalım da oradan bakalım, Tatarlar bir yerlerde saklanmış olmasınlar dedi. Ama Kostil'in, ne gerek var biz devam edelim diye cevap verdi. Ne ki Jilin ikna olmadı. Hayır, istersen sen burada bekle, ben gidip etrafa bakacağım. Atını sola çevirdi, tepeye tırmandı. Jilin'in atı bir avcıydı, binicisini tepeye kanatları varmışçasına uçarak çıkardı. Henüz bir tayken 100 ruble verip sürüden satın almış, kendisi eğitmişti. Tam zirveye ulaşmak üzerelerken Jilin 100 ayak kadar önünde 30 civarında atlı Tatar gördü. Hemen aynı anda Tatarlar da Jilin'i gördüler. Jilin hızla geri döndü ama Tatarlar kovalamaya durdular, bir yandan da ateş ediyorlardı. Jilin atının bacaklarının el verdiği hızla tepeden aşağı indi. Kostilin'e silahını hazırla diye bağırdı. Bir yandan da atına beni bu badireden kurtar canım, sakın tökezleme, tökezlersen işimiz biter diyordu. Silahımı elime alırsan beni esir edemezler. Ne ki Kostil'in bekleyeceğine Tatarları görür görmez dönmüş müstahkem mevkiye doğru 4 nala kaçmaya başlamıştı. Ardında bıraktığı toz bulutunun arasından atının kuyruğundan ve kırbacından başka bir şey görünmüyordu. Jilin durumunun kötü olduğunu anladı. Silahsızdı. Tek bir kılıçla ne yapabilirdi ki? Kaçmayı düşündü. 6 Tatar yolunu kestiler. Atı iyi durumdaydı ama onlarınkiler daha da iyiydiler ve zaten yolu tıkamışlardı. Dizginlere asıldı. Atın başını başka bir yöne döndürmeye çalıştı ama hayvan o kadar hızlıydı ki başaramadı. Tatarlara doğru koşmaya devam etti. Jilin boz renkli atının üzerinde silahını çekmiş, bağıran, dişlerini gösteren kızıl sakallı bir Tatar gördü. Ah, ne şeytan olduğunuzu bilirim sizin diye aklından geçirdi. Beni canlı ele geçirirseniz bir çukura atar kamçılarsınız. Canlı ele geçmeyeceğim. Jilin güçlü bir adam değildi ama cesurdu. Kılıcını çekti, kızıl sakallı Tatar'ın üstüne gitti. Ya attan düşüreceğim ya da yaralayacağım. Adama bir at boyu kadar yaklaşmıştı ki arkasından ateş edildi, atı isabet aldı. Hayvan bütün ağırlığı ile yıkılırken Jilin altına sıkıştı. Ayağa kalkmaya çalıştı ama kötü kokulu iki Tatar üzerine oturmuş, ellerini arkasından bağlamaya çalışıyordu. Onları silkelemeye çalışırken üç kişi daha yetişti, atlarından indiler. Silahlarının kabzasıyla başına vurmaya başladılar. Jilin'in gözleri karardı, yere yığıldı. Tatarlar kaldırdılar. Atlarının eyerlerinden çıkarttıkları kolanlarla ellerini arkadan bağladılar. Tatar düğümü attılar. Şapkasını, çizmelerini çıkarttılar, giysilerini yırttılar. Tepeden tırnağa üstünü aradılar. Paralarını ve saatini aldılar. Jilin atını arandı. Zavallıcığın düştüğü yerde yan yatmış olduğunu gördü. Bacakları havada debeleniyor, ayağa kalkamıyordu. Başındaki delikten simsiyah kan akıyor, çevresindeki tozu birkaç ayak çapında bir çamur birikintisine dönüştürüyordu. Tatarlardan birisi Jilin'in atının eğerini ve koşumlarını aldı. Kızıl sakallı Tatar atına bindi, diğerleri Jilin'i kaldırdılar. Tatar'ın arkasına bağladılar, dağlara yollandılar. Jilin sağa sola sallanarak başını Tatar'ın kokuşuk sırtına çarparak öylece oturdu. Kaslı bir sırt, sinirleri görünen mavim tırak bir boyundan başka bir şey görmüyordu. Başından yaralıydı, akan kan gözlerinin üstünde kurumuştu. Ne kıpırdanabiliyor ne de kanı temizleyebiliyordu. Kollarını öyle sıkı bağlamışlardı ki kürek kemikleri acıyordu. Uzun bir süre tepelerden gittiler, sonra köpüren bir nehri geçtiler. Vadiyi aşan taşlık bir yola girdiler. Jilin nereye gittiklerini görmeye çalıştı ama kan göz kapaklarını yapıştırmıştı ve dönemiyordu. Akşam üstüne doğru bir diğer nehirden geçtiler, taşlı bir tepeye tırmandılar. Orada duman kokusu vardı, köpekler avlıyorlardı. Bir avula, yani Tatar köyüne gelmişlerdi. Tatarlar atlarından indiler. Tatar çocukları Jilin'in etrafında toplandılar, neşe ile gülmeye, taş atmaya başladılar. Çocukları kovalayan Tatar Jilin'i attan indirdi, adamını çağırdı. Çıkık elmacık kemikli, üstünde gömlekten başka bir giysi olmayan, gömlek o kadar eskimişti ki göğsü çıplaktı, bir nogay çıktı geldi. Tatar ona bir şey emretti. Adam gitti, elinde demir zincirler ve meşe bloklarından oluşan prangalarla geri döndü. Jilin'in ellerini çözdüler, bacaklarına prangaları taktılar. Ahıra sürüklediler, içeri tıktılar, kapıyı kilitlediler. Gübre yığınının üstüne düştü. Bir süre öylece kaldı. Sonra yumuşak bir yer bulmak için emekledi ve yerleşti. O gece Jilin hemen hiç uyumadı. Yılın gecelerin kısa olduğu günleriydi. Kısa bir süre sonra gün ışığı duvardaki çatlaktan içeri girdi. Jilin ayağa kalktı, çatlağı büyütmeye, dışarıyı görmeye çalıştı. Delikten aşağı giden yolu gördü. Sağda yanında iki ağaç olan bir Tatar kulübesi vardı. Kulübenin kapısının eşiğinde siyah bir köpek yatıyordu. Bir keçi ve oğlakları kuyruklarını sallayarak dolaşıyorlardı. Sonra uzun, bol, parlak renkli pantolonlu bir tünik giyen genç Tatar kadını gördü. Pantolonunun altından yüksek konşlu çizmeleri görünüyordu. Başına bir yamçı atmış, üstüne yerleştirdiği büyük madeni güğümle su taşıyordu. Üzerinde gömlekten başka bir şey olmayan, saçlarını tamamen tıraşlı küçük bir çocuğun elinden tutuyor, dengesini kaybetmeden yürürken sırtının kasları titreşiyordu. Kadın suyu kulübeye taşıdı ve az sonra dünkü kızıl sakallı Tatar belinden gümüş kaplı bir hançer sarkan ipek bir tünik giymiş olduğu halde evden çıktı. Ayakkabılarını çorapsız giymişti, başında koyun postundan yapılma uzun bir başlık vardı. Gerindi, kızıl sakalını ovuşturdu, bir süre öylece durdu. Uşağına bir şeyler emretti ve uzaklaştı. Atlarını sulamaktan gelen iki genç adam geçti. Atların burunları ıslaktı. Saçları kazınmış, üstlerinde gömlekten başka bir şey olmayan pantolonsuz oğlan çocukları toplaştılar, ahıra geldiler. Bir dal parçası buldular, duvardaki delikten içeri sokmaya çalıştılar. Jilin bağırdı, çocuklar korkuyla haykırarak kaçıştılar. Koşarlarken küçük çıplak dizleri parladı. Jilin çok susamıştı, genzi çatlıyordu. Hiç olmazsa bakmaya gelseler diye düşünürken birisinin ahırın kilitini açtığını duydu. Kızıl sakallı Tatar kendisinden daha kısa boylu, parlak siyah gözlü, kırmızı yanaklı, kısa sakallı ve esmer biriyle birlikte içeri girdi. Esmer olanın güleç bir yüzü vardı, gülmesi hiç eksik olmuyordu. Giysileri diğerlerinden daha zengindi. Altın biyelerle süslü mavi ipek bir tünik giymişti. Ayaklarında gümüş işli kırmızı tozluklar ve kalın ayakkabılar vardı. Şapkası beyaz koyun derisinden de belinden büyük bir gümüş hançer sarkıyordu. Kızıl sakallı olanı bir şeye kızmış gibi söylenerek kapıya yaslandı. Gözlerini Jilin'e dikti. Hançeriyle oynamaya koyuldu. Esmer olan ayaklarının altına yaylar takılıymış gibi zıplayarak hızla geldi. Jilin'in karşısına çömeldi, omzuna bir şaplak attı. Kendi dilinde çabuk çabuk bir şeyler söyledi. Konuşurken dişleri görünüyor, dilini şaklatıyor, göz kırpıyor. İyi Rus, iyi Rus diye tekrarlıyordu. Jill'in söylenenlerin tek kelimesini bile anlayamadı ama su dedi, bana su verin. Esmer adam güldü, iyi Rus dedi ve konuşmaya kendi dilinde devam etti. Jill'in dudaklarını ve ellerini kullanarak içecek bir şey istediğini söylemeye çalıştı. Esmer adam anladı, güldü, kapıdan dışarı baktı. Dina diye seslendi. Küçük bir kız koşarak geldi. 13 yaşında kadar ince, zayıf bir çocuktu. Yüzünün esmer Tatar'ın yüzüne benzediğine bakılırsa kızı olmalıydı. Onun da parlak siyah gözleri, güzel bir yüzü vardı. Üzerinde bol kollu, kenarları kırmızı şeritlerle süslü uzun mavi bir tünik, pantolon, ayaklarında çorap ve topuklu sağlam ayakkabılar vardı. Boynuna gümüş Rus paralarından yapılmış bir gerdanlık takmıştı. Başı açıktı, örgülü siyah saçlarını bir kurdele ve gümüş paralarla süslemişti. Babası bir emir verdi, kız koştu ve madeni güğümü getirdi. Suyu Jill'ine uzattı, oturdu, dizlerini başıyla aynı hizaya gelecek şekilde bitiştirdi. Gözlerini kocaman kocaman açtı, vahşi bir hayvan seyrediyormuşçasına Jill'in su içişini izledi. Jill'in boş güğümü uzattığında öylesine ani bir hareketle yaban keçisi gibi geri kaçtı ki babası bile güldü. Başka bir şey söyledi. Kız güğümü aldı, dışarı koştu. Bu defa yuvarlak bir tahta üzerinde mayasız ekmek getirdi. Tekrar oturdu, gözlerini Jill'in üstüne dikti. Sonra Tatarlar çıktılar, kapıyı kilitlediler. Bir süre sonra Nogay geldi. ''Ayda beyim, ayda'' dedi. O da Rusça bilmiyordu. Jill'in kalkmasını söylediğini çıkardı. Nogay'ın peşinden seyirtti ama ayaklarındaki prangalar yürümesini engelliyor, topallatıyordu. Ahırdan çıktıklarında Jill'in 10 hanelik bir Tatar köyünde olduklarını gördü. Küçük bir kulesi olan bir de Tatar kilisesi vardı. Evlerden birinin önünde eğerlenmiş 3 at duruyordu. Atların dizginleri küçük çocukların ellerindeydi. Esmer Tatar bu evden çıktı. Jill'ine eliyle kendisini takip etmesini söyledi. Yine güldü. Kendi dilinde bir şeyler söyledi. Evine yöneldi. Jill'in adamın arkasından eve girdi. İyi bir odaydı. Duvarları kille düzgün bir şekilde sıvanmıştı. Ön duvarın dibinde parlak renkli kuş tüyü döşekler yığılıydı. Yan duvarlar zengin halılarla kaplıydı. Gümüş işlemeli tüfekler, tabancalar, kılıçlar halıların üstünden sarkıyordu. Duvarlardan birisinin yakınında toprak döşeme ile aynı hizada küçük bir soba vardı. Taban tertemizdi. Bir köşesi keçe ile kaplanmış, köşenin üzerine halılar, halıların üzerine saman minderler yerleştirilmişti. Minderlerin üzerinde biri esmer ev sahibi, biri kızıl saçlı olanı, üçü de misafir olmak üzere 5 Tatar oturmuşlardı. Terliklerini giymişler, sırtlarını yastıklara dayamışlardı. Önlerindeki yuvarlak tahtada ak darıdan yapılmış ekmek, tereyağı, bir testi Tatar birası, buza vardı. Ekmeği ve tereyağını elleriyle yiyorlardı. Esmer adam ayağa fırladı. Jill'in kenara halılı bölmeye değil, çıplak toprağa oturtulmasını emretti. Yerine döndü, misafirlerine akları, ekmeği ve buza ikram etmeyi sürdürdü. Uşak Jill'i oturttuktan sonra kendi ayakkabılarını çıkarttı. Kapıya diğer ayakkabılarının yanına koydu. Efendilerinin oturduğu keçeli bölüme yakın bir yere çöktü. Onların yemek yemelerini seyrederken dudaklarını yalıyordu. Tatarlar yiyecekleri kadar yedikten sonra küçük kız gibi uzun elbise pantolon giymiş, başında yemeni takmış bir kadın geldi, kalanları topladı. Güzel bir tas ve ince boyunlu bir ibrik getirdi. Tatarlar ellerini yıkadılar, kuruladılar, dizlerinin üzerine çöktüler, dua ettiler. Bir süre kendi aralarında konuştular ve misafirlerden birisi Jill'ine döndü. ''Seni Gazi Muhammed esir aldı'' dedi Rusça ve kızıl sakallı Tatar'ı işaret ederek ''Ve Abdülmurat'a verdi.'' Esmer adamı gösterdi. ''Senin efendin artık o.'' Jill'in hiçbir şey söylemedi. Abdülmurat konuşmaya, gülerek Jill'ini göstermeye başladı. Rus askeri, iyi Rus. Çevirmen, Abdülmurat sana memleketine bir mektup yazmanı, fidye göndermelerini istemeni emrediyor dedi. Para geldiğinde serbest bırakılacaksın. Jill'in biraz düşündü. Kaç para istiyor? Tatarlar kendi aralarında konuştular. 3000 ruble. Olmaz dedi Jill'in, bu kadar ödeyemem. Bunun üzerine Abdül ayağa kalktı. Kollarını sallayarak çabuk çabuk bir şeyler söyledi. Çevirmen tercüme etti. ''Kaç para verirsin?'' Jill'in tekrar düşündü. ''500 ruble.'' Tatarlar hep birlikte konuşmaya başladılar. Abdül kızıl sakallıya bağırıyor, ağzından tükürükler saçarak bir şeyler söylüyor. Kızıl sakallı ise tavana bakıyor, dilini şaklatıyordu. Bir süre sonra sakinleştiler. Çevirmen, ''500 ruble efendine yetmiyor.'' dedi. ''Seni almak için 200 ruble verdi. Gazi Muhammed'in kendisine olan borcuna karşılık seni aldı. 3000 rubleden aşağı olmaz. Eğer yazmayı reddedersen çukura indirilecek ve kamçılanacaksın.'' Jill'in olacağına bak diye düşündü. Korkunun necele faydası yok. Ayağa fırladı. O köpeğe söyle, beni korkutmaya kalkarsa hiç yazmam ve tek ruble alamaz. Sizin köpeklerinizden hiçbir zaman korkmadım. Bundan sonra da korkmam. Çevirmen Jili'nin söylediklerini tercüme etti. Yine hep bir ağızdan konuşmaya başladılar. Uzun bir süre konuştular. Sonra esmer adam ayağa kalktı. Jili'nin yanına geldi. Yiğit Rus, Yiğit Rus dedi. Yiğit onların lisanında cesur demek. Sonra güldü. Çevirmene bir şeyler söyledi. O da çevirdi. 1000 rubleye razı oluyor. Jil'in lafından dönmedi. 500'den fazla vermem. Eğer beni öldürürseniz onu da alamazsınız. Tatarlar bir süre daha konuştular. Sonra uşaklarını bir şey getirmek üzere dışarı gönderdiler. O yokken bir kapıya bir jiline bakıyorlardı. Uşak iri kemikli, çıplak ayaklı, hırpani bir adamla geri geldi. Adamın ayağı da prangalıydı. Jilin hayretler içinde kaldı. Gelen Kostilin'di. Onu da esir almışlardı. Yan yana oturtulan adamlar birbirlerine olan biteni anlatmaya koyuldular. Ruslar konuşurlarken Tatarlar sustular, seyrettiler. Jilin kendisine ne olduğunu anlattı. Kostilin atının durduğunu, tüfeğinin ateş almadığını, o sırada Abdul'un kendisine yetiştiğini ve esir aldığını söyledi. Bundan sonra Abdul tekrar ayağa fırladı. Kostilin'i göstererek bir şeyler söyledi. Tercüman bundan böyle her ikisinin de aynı adamın malı olduğunu, parayı ilk kim öderse onu serbest bırakılacağını anlattı. ''Bak sen kızıyorsun ama arkadaşın öyle değil.'' dedi Jilin'e. ''Eve yazdı. Ona 5000 ruble gönderecekler. Bu arada o da iyi beslenecek, iyi muamele görecek.'' Jilin, ''Arkadaşım istediğini yapabilir.'' dedi. ''Belki o zengindir, ben değilim. Söylediğim gibi isterseniz beni öldürün ama öldürürseniz elinize hiçbir şey geçmez. 500 rubleden fazla bir şey isteyecek değilim.'' Tekrar bir sessizlik oldu. Abdul birden yerinden fırladı. Küçücük bir kutu getirdi. İçinden bir kalem, mürekkep ve bir parça kağıt çıkardı. Jilin'e uzattı, omzuna bir şaplak attı, yazmasını işaret etti. 500 rubleye razı olmuştu. ''Bir dakika.'' dedi Jilin çevirmene. ''Söyle ona, bize iyi yedirecek, uygun giysiler ve çizmeler verecek, bizi ayırmayacak ve şu prangaları çıkartacak.'' Efendisine baktı, güldü. Efendisi de Jilin'e güldü. Çevirmeni dinledi. ''Onlara en iyi giysileri vereceğim.'' dedi. ''Kaput ve damatlık çizmeler. Onları prensler gibi besleyeceğim. Ve isterlerse ikisi de ahırda kalabilirler. Ama prangalarını çıkartamam. Çünkü kaçarlar. Ama gece çıkartabilirler.'' Jilin'in omzuna vurdu. ''Sen iyi, ben iyi.'' Jilin mektubu yazdı ama adreste bilerek hata yaptı. ''Ben kaçarım.'' diye düşünüyordu. Jilin ve Kostilin ahıra geri götürüldüler. Biraz mısır, bir güğüm su, ekmek, Tatarların öldürdükleri Rus askerlerinden aldıkları belli olan iki eski kaput, eski asker postalları verdiler. Gece prangalar çıkartıldı, ahırın kapısı kilitlendi. Sayfa 102. Jilin ve arkadaşı bir ay böyle yaşadılar. Efendisi her zaman gülüyor. ''Sen Ivan iyi, ben Abdul iyi.'' diyordu ama onlara mayasız mısır ekmeğinden başka yiyecek şey vermiyor. Hatta pişmemiş hamur gönderdiği bile oluyordu. Kostil'in evine bir mektup daha yazdı. Paranın gelmesini beklerken sıkılmaktan başka bir şey yapmadı. Günlerini uyuyarak geçiriyor, günleri sayıyordu. Jilin mektubun eve gitmeyeceğini bildiğinden bir ikincisini yazmadı. ''Annem beni kurtaracak fidiyi nasıl bulsun?'' diye düşünüyordu. ''Zaten benim gönderdiğim parayla geçiniyor. 500 ruble bulmaya kalksa perişan olur. Tanrı'nın yardımıyla kaçmayı başaracağım.'' Böylece fırsat kollamaya, planlar yapmaya koyuldu. Avluda ıslık çalarak dolaşmadığı zamanlar ya kilden bebekler yapıyor ya da sepet örüyordu. Çünkü el becerisi iyiydi Jilin'in. Bir seferinde burnu, elleri, ayakları olan Tatar giysileri içinde bir bebek yaptı ve ahırın damına koydu. Tatar kadınları su almaya geldiklerinde efendisinin kızı Dina bebeği gördü, kadınlara seslendi. Kadınlar güğümlerini yere bıraktılar, bebeğe baktılar, gülmeye başladılar. Jilin bebeği damdan aldı, onlara uzattı. Güldüler ama almaya cesaret edemediler. Jilin bebeği yere bıraktı, ahıra geri döndü, ne olacağını görmek için bekledi. Dina bebeğe koştu, kimse gördü mü diye etrafına bakındı, kaptı ve kaçtı. Ertesi sabah şapak vakti dışarı baktığında Jilin Dina'nın evden bebekle çıktığını, eşikte oturduğunu gördü. Bebeği kırmızı kumaş parçalarıyla süslemişti. Bir yandan bir Tatar ninnisi söylüyor, öte yandan da kollarında sallıyordu. Yaşlı bir kadın çıktı, kızı azarladı, bebeği elinden aldı, yere attı ve kırdı. Dina'yı işinin başına gönderdi. Ama Jilin eskisinden de güzel bir bebek yaptı, Dina'ya verdi. Bir seferinde Dina ona küçük bir testi getirdi, parmağıyla bir şey işaret etti, güldü, karşısına oturdu. ''Onu bu kadar neşelendiren nedir?'' diye merak etti Jilin. Testinin içinde su olduğunu sanıyordu ama su değil, süt vardı. Sütü içti. Bu güzeldi dedi. Dina o kadar mutlu oldu ki, iyi Ivan, iyi dedi. Yerinden fırladı. Jilin'in ellerini tuttu, sonra testiyi aldı kaçtı. O günden sonra her gün biraz süt getirdi. Tatarlar keçi sütünden bir tür peynir yapar, evlerinin damlarında kuruturlar. Kız bazen ona bu peynirden getirirdi. Bir defasında Abdul bir koyun kestiğinde Dina elbisesinin yeninde kuzunun butundan bir parça getirdi. Getirdiklerini yere atar, sonra da kaçar giderdi. Bir gün sert bir fırtına oldu. Yağmur bir saat boyunca bardaktan boşanırcasına yağdı. Dereler taştı, sular 7 ayak yükseldi. Akıntı o kadar güçlüydü ki kayaları yerlerinden söküyordu. Her yerden sular akıyor, tepeler uğulduyordu. Fırtına dindiğinde köyün sokaklarından seller indi. Jill'in efendisinden bir bıçak ödünç aldı. Onunla önce küçük bir silindir oydu. Tahta parçalarından bir tekerlek yaptı. İki yanına birer bebek yerleştirdi. Küçük kızların getirdikleri bez parçalarıyla bebeklerden birisini köylü, diğerini de köylünün karısı şeklinde giydirdi. Bebekleri yerlerine yapıştırdı, tekerleği sokaklardan inen suların altına yerleştirdi. Sular tekerleği döndürdü, bebekler dans etmeye başladılar. Bütün köy toplandı. Küçük kızlar, oğlanlar, kadın erkek Tatarlar dillerini şaklattılar. Ah Rus, ah İvan! Abdul'un bozuk bir Rus saati vardı. Jilin'i çağırdı, gösterdi, dilini şaklattı. Ver bana tamir edeyim, dedi Jilin. Saati parçalarına ayırdı, sonra yeniden topladı. Alet çalışmaya başladı. Sahibi çok mutlu oldu. Jilin'e eski tüniklerinden birisini armağan etti. Tünik delik deşikli ama Jilin kabul etmek zorundaydı. Her halükarda gece üstünü örtmekle kullanabilirdi. Jilin'in şöhreti aldı yürüdü. Tatarlar uzak köylerden gelip bozuk bir kilit ya da bir kol saati getirir, tamir etmesini seyreder oldular. Sahibi ona cımbız, eye, karga burnu gibi aletler verdi. Sonra bir gün bir Tatar hastalandı. Jilin'e gel de iyileştir diye geldiler. Jilin'in doktorluk hakkında en ufak bir bilgisi yoktu. Yine de bakmaya gitti. Belki de kendi kendine iyileşir diyordu. Ahıra geri döndü. Biraz suyla kum karıştırdı. Tatarların önünde karışımına bir şeyler mırıldandı. Hasta adama içsin diye verdi. Talih yaver gitti. Adam iyileşti. Jilin dillerini de öğrenmeye başladı. Tatarların bazıları ona alışmaya başladılar. İvan, İvan diye çağırırlardı. Ama diğerleri onu yaban hayvanı gibi görmeye devam ettiler. Kızıl sakallı Tatar Jilin'den hoşlanmıyordu. Ne zaman karşılaşsalar yüzü asılıyor, başını öte yana çeviriyor ya da küfrediyordu. Bir de avulda yaşamayan dağlardan birisinden gelirdi. Jilin ona camiye giderken rastlardı. Kısa boylu bir adamdı, başının çevresine beyaz bir örtü sarılıydı. Sakalı ve bıyıkları kısa kesilmişti ve kar beyazıydı. Yüzü kırışmıştı, tuğla kırmızısı rengindeydi. Şahin gagası gibi bir burnu, zalim görünen çakır gözleri vardı. Ağzında fil dişleri kadar büyük iki azıdan başka diş yoktu. Başında sarığı asasına yaslanarak yürür, etrafına kurt gibi bakardı. Jilin'i gördüğünde öfkeyle omurdanır, arkasını dönerdi. Bir gün Jilin adamın nerede yaşadığını görmek için tepeden aşağıya indi. Patikadan yürüdü, taş duvarla çevrili küçük bir bahçeyle karşılaştı. Duvarın arkasındaki kiraz ve kayısı ağaçlarını, düz damlı kulübeciyi gördü. Yaklaştı baktı, adamın arı kovanlarının önünde çömelmiş bir şeyler yaptığını gördü. Jilin daha iyi görmek için uzandı, prangaları şakırdadı. İhtiyar adam döndü, haykırdı, belindeki tabancayı çıkardı, ateş etti. Jilin taş duvarın arkasına siper aldı, kurşun değmedi ama ihtiyar onu Abdul'a şikayet etti. Sahibi Jilin'i çağırdı. İhtiyarın evine niye gittin diye güldü. Ona zarar vermedim dedi Jilin. Sadece nasıl yaşadığını merak ettim. Abdul adama Jilin'in söylediğini tekrar etti ama adam çok kızgındı. Öfkeyle bağırıyor, Jilin'e yumruklarını gösteriyordu. Jilin ne olduğunu tam anlamadı ama ihtiyarın Abdul'a avluda Rus tutmasının doğru olmadığını, tutsağı öldürmesi gerektiğini söylediğini çıkarttı. Sonunda adam gitti, Jilin sahibine kim olduğunu sordu. Büyük bir adam dedi Abdul. Bizim en yiğit savaşçımızdı. Çok Rus öldürdü ve çok zengindi. 3 karısı 8 oğlu vardı, beraber yaşarlardı. Sonra Ruslar geldiler, köyünü yaktılar. Oğullarından 7'sini öldürdüler. Birisi kaldı, o da Ruslara teslim oldu. Bunun üzerine ihtiyar da teslim oldu. 3 ay Ruslarla yaşadı. 3 ay sonra oğlunu buldu, kendi elleriyle öldürdü ve kaçtı. Ondan sonra da bir daha savaşmadı. Mekke'ye gitti, hacı oldu, sarık takmaya başladı. Mekke'ye gidenler hacı olur, türban takarlar. Sizlerden hoşlanmıyor. Bana seni öldürmemi söylüyor ama yapamam. Senin için para verdim, sonra sana alıştım İvan. Seni öldürmek şöyle dursun, söz vermemiş olsam gitmene de izin vermem. Yine güldü. Sen İvan iyi, ben Abdul iyi dedi Rusça. Aradan 1 ay geçti. Jilin gündüzleri avluda dolaşıyor ya da bir şeyler yapıyor. Gece her yer sessizken ahırın tabanını kazıyordu. Taşlı toprağı kazmak kolay değildi ama eyeyi kullanarak duvarın altından öbür tarafına geçebileceği kadar büyük bir yer açmayı başardı. Araziyi tanısam ne tarafa gideceğimi bilsem başarırım ama Tatarlardan hiç kimse bana bunu söylemiyor diye düşündü. Böylece sahibinin evde olmadığı bir gün seçti. Gece yemekten sonra köyün arkasındaki tepeye tırmanmaya, etrafa göz atmaya karar verdi. Ama sahibi oğluna Jilin'e göz kulak olmasını emretmişti. Delikanlı Jilin'in arkasından koştu. Gitme diye bağırdı. Babam gitmene izin vermiyor. Geri dönmezsen komşulara haber veririm. Jilin oğlanı ikna etmeye çalıştı. Uzağa gitmiyorum, şu tepeye kadar gidiyorum. Hastalara ilaç yapmak için şifalı bitkilerden toplayacağım. İstersen sen de gel. Bu prangalarla nasıl koşabilirim ki? Sana yarın bir ok ve bir yay yaparım. Böylece oğlanı ikna etti, birlikte gittiler. Tepe uzaktan bakıldığında pek yüksek gibi durmuyordu. Ama prangalarla tırmanmak kolay değildi. Jill'in tırmanmak için çok uğraştı. Sonunda oturdu, arazinin yerleşimini anlamaya çalıştı. Güneyde ahırın arkasında atların otladığı bir vadi, vadinin dibinde bir başka köy vardı. Köy yüksek bir tepeye yaslanmıştı, onun ardında giderek yükselen başka tepeler vardı. Tepelerin aralarında ormanlar, onların ardında tekrar dağlar, karlı dağlar ve sonra hepsine tepeden bakan şeker gibi beyaz bir zirve. Doğuda tepeler, batıda tepeler ve aralarına serpiştirilmiş bacalarından duman tüten avullar. Ah diye düşündü, burası Tatar ülkesi. Sonra Rus tarafına döndü. Ayaklarının altına uzanan bir çay, kendi yaşadığı küçük bahçelerle çevrili avulu gördü. Çayda çamaşır yıkayan kadınlar küçücük oyuncak bebekler gibi duruyorlardı. Avulun arkasında bir tepe, onun arkasında daha da büyük iki tepe vardı. Aralarındaki sık orman mavi görünüyordu. En geride bir yerde duman bulutu yükseliyordu. Jill'in müstahkem mevkideyken güneşin nereden doğduğunu hatırlamaya çalıştı ve anladı ki Ruslar bu tepelerin arasındadırlar. Kaçtığı zaman bu iki tepenin arasından gitmesi lazımdır. Güneş batmak üzereydi. Beyaz karlı dağlar kızardı, tepeler karardı, yarlardan sis yükseldi. Rus istihkamının olduğunu düşündüğü vadi güneşin son ışıklarıyla parladı. Jill'in dikkatle baktı, vadide bacadan çıkan dumanların kıpraştığını görür gibi oldu. Rusların orada olduklarından bir kez daha emin oldu. Geç olmuştu. Molla'nın çağrısı duyuldu. Sürüler eve dönüyorlar, sığırlar bağırışıyorlardı. Delikanlı hadi eve gidelim diyordu ama Jill'in olduğu yerden ayrılmak istemedi. Nihayet döndüler. Tamam dedi Jill'in kendi kendisine, artık yolu öğrendiğime göre gitme vakti gelmiş demektir. O gece kaçmayı düşündü, ay yoktu, gece karanlıktı ama şansı yaver gitmedi. Çünkü Tatarlar köye geri geldiler. Genellikle önlerinde sürüleri, köye güle oynaya girerlerdi ama bu defa sürüleri ortada yoktu. Beraberlerinde bir ceset getirmişlerdi. Kızıl sakallı Tatar'ın kardeşi öldürülmüştü. Cenazeyi gömmek üzere bütün köy toplandı. Jill'in de ahırdan çıktı. Tabut yoktu, bedeni bir beze sardılar, köyün dışına çıkardılar. Meşe ağaçlarının altına, çimenlerin üzerine yatırdılar. Molla ve ihtiyarlar geldiler. Takkelerinin etrafına kumaşlar sardılar. Ayakkabılarını çıkarttılar. Cesedin yanına bir sıra halinde diz çöktüler. Molla en öndeydi. Onun arkasında sarıklı üç yaşlı adam, onların gerisinde de diğer Tatarlar yer aldı. Gözlerini yere çevirdiler, sessizce durdular. Uzun süre böyle oturdular. Sonra Molla başını kaldırdı ve Allah dedi. Bu Tanrı demektir. O bu kelimeyi söyledikten sonra gözler tekrar yere indi, sessizlik devam etti. Kimse kıpırdamadı. Kimseden en ufak bir ses çıkmadı. Molla yine başını kaldırdı. Allah dedi. Onlar da tekrar etti. Allah, Allah. Ve tekrar sessizliğe gömüldüler. Ceset çimenlerin üzerinde yatıyordu. Onlar cesedin etrafında kendileri de ölmüşçesine kıpırdamadan duruyorlardı. Hiçbirisi en ufak bir hareket yapmıyordu. Meşe ağacının rüzgarda sallanan yapraklarının hışırtısından başka ses yoktu. Sonra Molla bir dua okudu ve hepsi ayağa kalktı. Cesedi olduğu yerden aldılar, topraktaki çukura götürdüler. Ama bu çukur bildik bir çukur değildi. Yerin altına bir mahzen gibi kazılmıştı. Cesedi kollarından, bacaklarından yakaladılar, eğdiler ve yavaşça toprağın altına oturtacak şekilde yerleştirdiler. Kollarını önünde kavuşturdular. Noyan yeşil dallar getirdi, bunları çukura taktılar ve üstünü toprakla kapattılar, başına bir taş diktiler. Toprağı sıkıştırdılar, mezarın başına yine sırayla oturdular. Uzun bir süre ses çıkmadı, sonunda kalktılar. Allah, Allah, Allah diye işlerini çektiler. Kızıl sakallı Tatar ihtiyarlara para dağıttı, sonra kamçısını çıkardı. Alnına kamçı ile üç kez vurdu ve evine gitti. Ertesi sabah Jill'in Tatar'ı beraberindeki üç adamla beraber köyün dışına bir kısrak çıkarırken gördü. Köyden uzaklaştıklarında adam tüniğini çıkardı, kollarını güçlü adaleleri görülecek şekilde sıvadı. Hançerini çekti, bileği taşında keskinleştirdi. Diğer Tatarlar kısrağın başını kaldırdılar. Kızıl sakallı Tatar hayvanın başını kesti, yere yıktı, derisini yüzmeye koyuldu. Kadınlar ve kızlar geldiler, iç organlarını yıkamaya durdular. Kısrak parçalandı, etler köye getirildi. Köylü Kızıl Tatar'ın evinde cenaze ziyafeti için toplandı. İzleyen üç gün kısrağın etini yediler, buza içler ve ölen adamın ruhuna dua ettiler. Üç gün evde kaldılar, dördüncü gün gitmeye hazırlandılar. Atlar getirildi, Kızıl Tatar'ın da aralarında olduğu 10 kişi atlarına binip uzaklaştılar. Abdul onlarla gitmedi. Ay yeni doğmuş hilal şeklindeydi, gece karanlıktı. Ah dedi Jill'in, kaçmak için çok uygun bir gece. Kostilin'e söyledi ama Kostilin cesaret edemedi. Nasıl kaçacağız, yolu bile bilmiyoruz. Ben yolu biliyorum dedi Jill'in, biliyor da olsan istikama bir gecede ulaşamayız. Ulaşamazsak ormanda uyuruz. Bak buraya, biraz peynir biriktirdim. Burada miskin miskin oturmanın ne anlamı var? Senin fidyeni gönderirlerse ne âlâ, ama ya gelmezse? Tatarlar şimdi öfkeliler. Ruslar bir adamlarını öldürdü. Bizi öldürmekten bahsediyorlar. Kostilin biraz düşündü. Haydi gidelim dedi. Jill'in açtığı tünele emekledi. Kostilin de geçebilsin diye biraz genişletti. Durdular. Avlunun uykuya dalmasını beklediler. Her şey sustuktan sonra Jill'in duvarın altından geçti Kostilin'e. Hadi diye fısıldadı. Kostilin emekledi ama ayağı bir taşa çarptı, taş ses çıkardı. Sahiplerinin Kulyaşin isimli vahşi bir bekçi köpekleri vardı. Hayvan sesi duydu. Havlamaya, zıplamaya başladı. Ona diğer köpekler de katıldılar. Jill'in hafifçe ıslık çaldı, köpeğe peynir uzattı. Köpek Jill'ini tanıyordu, kuyruğunu salladı, sustu. Ama sahibi köpeğin havladığını duymuştu. ''Hayt, hayt, Kulyaşin!'' diye içeriden seslendi. Ama Jill'in köpeğin kulaklarının arkasına okşuyordu. Köpek sustu, kuyruğunu salladı. Jill'in bacaklarına sürtündü. Öylece bir süre durdular. Ortalık yatıştı. Ahırdaki koyunların aksırmalarından başka ses duyulmaz oldu. İlerideki pınardan su sesleri geliyordu. Hava karanlık, yıldızlar yüksekteydiler. Hilal şeklindeki ay boynuzlarını yukarı çevirmiş, tepenin ardından batıyordu. Vadilerde sis süt gibi beyazdı. Jill'in ayağa kalktı. ''Hadi dostum, gidelim.'' Birkaç adım atmışlardı ki Molla'nın çatıdan ''Allah, Bismillah, İlrahman'' diye seslendiğini duydular. Bu insanların camiye gitmeleri demekti. Tekrar oturdular, duvarın arkasında beklediler. Epey bir süre insanlar önlerinden geçti, sonunda her şey tekrar sükunete kavuştu. ''Hadi bakalım, Tanrı yardımcımız olsun.'' İstavroz çıkardılar, yola koyuldular. Bir bahçeden geçtiler, tepeden indiler, çayı buldular. Çayı geçtiler, vadide yürümeye başladılar. Sis yoğun ama yere yakındı. Başlarının üzerinde yıldızlar parlıyorlardı. Jill'in yönlerini yıldızları okuyarak tayin etti. Sis serin, yürüyüş kolay ama çizmeleri çok rahatsızdı. Jill'in kendisininkileri çıkardı. Çıplak ayak bir taştan diğerine atlayarak yol aldı. Kostilin geride kalıyordu. ''Yavaş yürü, bu lanet olası çizmeler ayağımda yara aşılar.'' ''Çıkart'' dedi Jill'in, ''onlarsız daha kolay yürürsün.'' Kostilin öyle yaptı ama daha da kötü oldu. Taşlar ayaklarını kesiyor, geride kalıyordu. ''Jill'in ayakların kesilirse iyileşirler ama Tatarlar bizi yakalarlarsa öldürürler.'' diyordu. Kostilin cevap yerine homurdandı, yürümeye devam etti. Vadinin içinde uzun bir süre yürümüşlerdi ki sağdan bir yerlerden köpek sesleri geldi. Jill'in durdu, etrafa bakındı, dört ayak üzerinde tepeye tırmandı. ''Ah, yanlış geldik, sağa fazla yanaşmışız. Burada bir avul daha var, tepeden gördüğüm avul. Geri dönüp soldaki tepeye çıkmamız lazım, orada bir orman olacak.'' ''Ama Kostilin, bir dakika bekle, nefesim kesildi. Ayaklarım kesildi, kanıyor.'' diye sızlandı. ''Aldırma arkadaşım, ayakların geçer, hadi koş.'' Ve Jill'in geri döndü, soldaki tepeye, ormana doğru koştu. Kostilin yine yetişemedi, inliyordu. Jill'in sessiz olmasını söyledi. Tepeye çıktıklarında Jill'in bahsettiği ormanı gördüler. Çalıların arasına daldılar, giysileri yırtıldı, sonunda patikayı buldular. Büyük ayı batıyordu, şafak sökmek üzereydi ama onlar doğru yolda olup olmadıklarını bilmiyorlardı. Jill'in Tatarların kendisini bu yoldan getirdiklerini sanıyordu. İstihkamdan 1-7 mil kadar uzakta olmalıydılar ama emin değildi. Zaten gece hata yapmak daha kolaydı. Bir süre sonra bir açıklığa geldiler. Kostilin oturdu. ''Sen nasıl istersen öyle yap, benim dayanacak gücüm kalmadı.'' dedi. ''Ayaklarım beni artık taşımıyor.'' Jill'in onu ikna etmeye çalıştı ama ''Hayır, ben asla oraya varamayacağım, yapamam.'' Jill'in sinirlendi, kötü konuştu. ''Pekala öyleyse, ben yalnız gidiyorum, elveda.'' Kostilin yerinden zıpladı, peşinden geldi. 3 mil daha yürüdüler. Ormanda sis daha da oturmuştu. Önlerini göremiyorlardı. Yıldızlar da sönmek üzereydi. Birden arkalarından nal sesleri duydular. Jill'in uzandı, kulağını toprağa dayadı. ''Evet, bir atlı yaklaşıyor.'' dedi. Patikayı bıraktılar, kenardaki çalıların arasına çöktüler, beklemeye başladılar. Jill'in yoldan geçen atlı bir Tatar'ın önüne kattığı mandayı yürüttüğünü, bir yandan da şarkı söylediğini duydu. Tatar'ın geçip gitmesini beklediler. Jill'in Kostilin'e döndü. ''Tanrı bizim yanımızdan geçip gitmesini sağladı. Hadi kalk gidelim.'' Kostilin kalkmaya çalıştı ama başaramadı, düştü. ''Yemin ederim kalkamıyorum. Gücüm kalmadı.'' dedi. İri kemikli ve şişmandı. Ter içindeydi. Sisten üşümüştü. Ayakları kanıyordu. Topallıyordu. Jill'in onu kaldırmaya çalıştı. Kostilin ''Çok acıyor.'' diye çığlık attı. Jill'in yüreği ağzına geldi. ''Ne bağırıyorsun? Tatar henüz yakında. Seni duymuş olmalı.'' Bir yandan da işi bitik diye düşünüyordu. ''Ben bu adamla ne yapacağım? Silah arkadaşımı bırakıp gidemem de. Sonra hadi kalk da sırtıma bin. Eğer sahiden yürüyemiyorsan ben seni taşırım.'' dedi. Kostilin'in dizlerinin arkasından kavradı, sırtına aldı. ''Ama Tanrı aşkına sakın boynuma yapışıp boğma. Omuzlarımdan tutun.'' Ama Tatar Kostilin'in çığlığını duymuştu. Arkalarından 4 nala Tatar dilinde bir şeyler söyleyerek geldi. Tüfeğini çıkarttı, ateş etti. Kendilerini çalıların arasına attıkları için yaralanmadılar ama adam döndü, bir yerlere haber vermeye gitti. ''İşte şimdi yandık arkadaşım.'' dedi Jill'in. ''O köpek Tatarları toplayacak. Hepsi peşimize düşecek. Eğer buradan birkaç mil uzaklaşamazsak işimiz biter.'' Bir yandan da kendisine Bu herifi ne demeye başıma sardım ki? Yalnız olsaydım çoktan gitmiş olurdum. Sen git dedi Kostili. Niye benim yüzümden öylesin ki? Hayır arkadaşım, gitmeyeceğim. Silah arkadaşımı terk edemem. Jill'in onu tekrar sırtına aldı. Yarım mil daha gittiler. Bir pınara geldiler. Jill'in Kostili'ni yere bıraktı. Biraz dinleneyim, su içeyim, biraz da peynir yiyelim. Yaklaşmış olmalıyız dedi. Ama daha suyunu içmemişti ki arkalarından atların nal sesleri duyuldu. Kendilerini çalıların arasına attılar. Tatarlar durdular, kendi aralarında konuştular. Av köpeklerini salmaya karar verdiler. Yabancı Tatarlar Jilin'le Kostili'ni yakaladılar, atlarına bağladılar, yola çıktılar. İki mil kadar sonra iki adamıyla birlikte yola çıkmış gelen sahipleri Abdul'a rastladılar. Abdul yabancılarla konuştuktan sonra onları kendi atlarının üzerine aldı. Avula doğru yola çıktılar. Abdul şimdi gülmüyordu, onlara tek kelime etmedi. Güneş doğarken köye girdiler, Tatarlar onları sokağa bıraktılar. Etraflarını taş atan, bağırışan, onlara kırbaçla vuran çocuklar aldı. Tatarlar etraflarında halka oldular, ihtiyar adamlar da geldiler. Konuşmaya Jilin ve Kostilin'e ne yapılması gerektiğini tartışmaya başladılar. Bazıları dağlara sürülmelerini gerektiğini söylerken ihtiyar adam, ''Öldürülmeleri lazım.'' dedi. Abdul aynı fikre değildi. ''Onlar için para ödedim, fidye parasını almalıyım.'' ''Ama ihtiyar, onlar sana para değil, bela getirecekler.'' dedi. ''Rusları beslemek günahtır, öldür bitsin.'' Onlar dağıldıktan sonra sahipleri Jilin'e geldi. ''Eğer fidye iki hafta içinde burada olmazsa seni kırbaçlayacağım. Tekrar kaçmaya kalkarsan seni köpek gibi gebertirim. Otur bir mektup yaz ve adam gibi yaz.'' Kağıt getirdiler, mektuplar yazıldı. Prangalar ayağa tekrar çakıldı. Caminin arkasındaki 3-4 metrekarelik mahzene götürüldüler, içine atıldılar. Sayfa 113. Hayat artık onlar için çok zorlaşmıştı. Prangalar ayaklarından hiç çıkarılmıyordu. Açık havaya çıkarılmıyorlardı. Yemeleri için köpeklere atar gibi çiğ hamur atıyorlardı. Su paslı bir tenekede indiriliyordu. Mahzen nemli ve havasızdı, çok kötü kokuyordu. Kostilin çok hastalandı. Vücudu şişti, her yanı ağrıyordu. İnliyor, yerinden hiç kalkmıyordu. Jilin de kötüleşti. Gidişin iyi olmadığını görüyor, kaçmanın bir yolunu düşünemiyordu. Bir tünel kazmaya kalktı ama toprağı koyacak yer bulamadı. Sahibi yaptığını gördü, öldürmekle tehdit etti. Bir gün kederli bir şekilde çukurda oturur, özgürlüğü düşlerken kucağına aniden bir çörek derken bir tane daha düştü ve yağmur gibi kiraz yağdı. Yukarı baktı, Dina oradaydı. Kız ona güldü ve kaçtı. Dina bana yardım edebilir mi acaba? Çukurda küçük bir yer açtı, biraz kil kazıdı ve oyuncak modellemeye başladı. İnsanlar, atlar, köpekler şekillendirdi. Dina gelince veririm. Ama Dina gelmedi. Jilin atların seslerini duydu. Bir takım adamlar mahzenin yanından geçtiler. Tatarlar yakındaki camide toplandılar. Bağırıştıklarını, tartıştıklarını duydu. Ruslar kelimesi birkaç kez tekrarlandı. İhtiyar adamın sesini duyuyor ama ne dediğini çıkaramıyordu. Rus kıtalarının yakınlarda olduğunu tahmin etti. Tatarlar köye gelebileceklerinden korkuyorlar. Böyle bir durumda esirlerle ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Bir süre konuştuktan sonra dağıldılar. Sonra birden başının üstünde bir hışırtı duydu. Baktığında Dina'nın çukurun başında, dizleri başından yüksek olduğu halde çömelmiş olduğunu gördü. Başını çukura eğmişti. Kolyesinin gümüş paraları ve saç örgüsü çukurun içine sarkıyordu. Gözleri yıldızlar gibi parlaktı. Elbisesinin yenlerinden iki peynir çıkardı, Jilin'e attı. ''Neden daha önce gelmedin? Sana oyuncak yaptım. İşte tut.'' Oyuncakları birer birer atmaya başladı ama Dina başını salladı. Ona bakmıyordu. ''İstemem.'' dedi. Bir süre sessiz kaldı. Sonra ''İvan seni öldürmek istiyorlar.'' Eliyle kendi boynunu gösterdi. ''Kim beni öldürmek istiyor?'' ''Babam, ihtiyar adam öyle olması gerektiğini söylüyor. Ama ben senin için üzülüyorum.'' ''Jilin, benim için üzülüyorsan bana uzun bir sırık getir.'' dedi Jilin. Kız ''Yapamam.'' der gibi başını salladı. Jilin ellerini dua eder gibi birleştirdi. ''Dina, lütfen yap.'' diye yalvardı. ''Sevgili Dina, sana yalvarıyorum.'' ''Yapamam.'' dedi kız. ''Beni görürler, hepsi evdeler.'' dedi ve uzaklaştı. Akşam oldu. Jilin ara sıra yukarı bakarak olacakları bekledi. Yıldızlar vardı ama ay henüz doğmamıştı. Molla'nın sesi duyuldu. Sonra her tarafı sessizlik kapladı. Jilin'i uyku bastırdı. Kız korkuyor diye düşündü. Sonra birden başına kil parçacıklarının düştüğünü hissetti. Yukarı baktı, uzun bir sırığın aşağı sarkıtıldığını gördü. Gerçekten çok mutlu oldu. Uzandı, sırığı aldı. Kuvvetli bir sırıktı. Daha önce sahibinin çatısında gördüğünü hatırladı. Başını kaldırdı. Gökyüzünde yıldızlar parlıyorlardı. Dina'nın gözleri karanlıkta kendi gözleri gibiydi. Aşağıya eğildi. ''İvan, İvan!'' diye fısıldadı. Sessiz olmasını işaret etti. ''Ne?'' diye sordu Jilin. ''Evde iki kişi daha var.'' ''Hadi Kostilin, gidelim. Son bir kez daha deneyelim. Ben sana yardım ederim.'' Ama Kostilin kesinlikle reddetti. ''Hayır, benim buradan kaçamayacağım açık. Şuradan şuraya dönmeye mecalim yokken nasıl giderim?'' ''Peki öyleyse elveda. Benim için kötü düşünme. Öpüştüler. Jilin sopayı yakaladı. Dina'ya öteki ucundan tutmasını söyledi. Tırmanmaya başladı. Birkaç kez kaydı. Prangalar takıldı. Kostilin yardım etti. Sonunda dışarı çıktı. Dina Jilin'in gömleğine asıldı. Küçük elleriyle gülerek yukarı çekti. Jilin sırığı çukurdan çekti aldı. Bunu yerine koyalım Dina. Farkına varırlarsa seni döverler dedi. Kız sopayı uzaklaştırdı. Jilin tepeden aşağı yürüdü. Keskin bir taş buldu. Pranganın kilidine vurarak kırmaya çalıştı ama sağlam bir kilitti. Başaramadı. Birisinin koştuğunu duydu. Dina olmalı. Dina geldi taşı aldı. Bırak ben yapayım. Dizlerinin üstüne çöktü. Kilidi açmaya çalıştı ama küçük elleri fidanlar kadar narindi. Gücü yetmedi. Taşı fırlattı attı. Ağlamaya başladı. Bu defa Jilin tekrar uğraşmaya koyuldu. Dina yanına oturdu. Elini omzuna attı bekledi. Tepenin arkasından kırmızı yuvarlak bir ışık göründü. Ay doğuyordu. Ah, ay doğmadan önce vadiyi geçmiş ormana varmış olmalıydım. Jilin ayağa kalktı, taşı attı. Pranga olsun olmasın gitmeliydi. Elveda sevgili Dina dedi. Seni asla unutmayacağım. Dina onu tuttu. Getirdiği peynirleri sokuşturabileceği yerler arandı. Jilin peynirleri aldı. Teşekkür ederim küçüğüm. Ben gidince kim sana bebek yapacak? Kızın başını okşadı. Dina yüzünü elleriyle örttü. Ağlamaya başladı. Sonra tepe yukarı koştu. Bir oğlak gibi tırmanırken saçlarındaki gümüş paralar şıngırdıyordu. Jilin istavroz çıkardı şangırdamasın diye pranganın kilidini eline aldı yola koyuldu. Gözü mehtabın doğduğu yerde yürümeye başladı. Yolu artık öğrenmişti. Ormana varmak için 6 mil kadar yürümesi gerekiyordu. Ay çıkmadan ormanı bulabilseydi. Çayı geçti vadiye girdi. Ay henüz görünmüyordu ama tepenin arkasındaki beyaz ışık gittikçe güçleniyor, karşı tepeleri aydınlatıyordu. Hızlandı, uzayan gölgelerden yürüdü ama ay da hızlanmıştı. Az sonra tepelerin doruklarını aydınlattı. Ormana yaklaştığında ortalığı gündüze çevirdi. Ağaçların yaprakları bile görünür oldular. Ortalık aydınlık ama sessizdi. Çayın guruldamasından başka bir şey duyulmuyordu. Etrafta tek bir canlı yok gibiydi. Jilin kimseye rastlamadan ormanı buldu. Kuytu bir köşe seçti, dinlenmek için oturdu. Peynirlerden birisini yedi, bir taş buldu, kilidi parçalamaya çalıştı. Ellerini acıtıncaya kadar vurdu ama kilit parçalanmadı. Ayağa kalktı, yoluna devam etti. Her 10 adımda bir durmak zorunda kalıyordu. Başka çare yok diye düşündü. Gücüm yettiği sürece yürümek zorundayım. Bir kere oturursam bir daha kalkamam. İstihkama ulaşamam. Güneş doğunca ormanda yatarım. Bütün gün orada kalır, gece devam ederim. Bütün gece yürüdü. Yanından 2 tatar geçti ama geldiklerini uzaktan duymuş, ağacın arkasına saklanmıştı. Ay solmaya başladı, çiğ düştü, şafak sökmek üzereydi. Jilin henüz ormanın sonuna gelmemişti. Peki 30 adım daha atayım, ağaçların arasında bir yer bulup oturayım diye düşündü. 30 adım daha attı, ormanın sonuna geldiğini gördü. Hava ağarmıştı, ova ve istihkam karşıdan görünüyordu. Solundaki yamaçta sönmek üzere olan bir ateşten dumanlar tütüyordu. Ateşin etrafında birileri vardı. Dikkatle baktığında silahlı olduklarını gördü. Askerler, kazaklar. Jilin sevinçle zıpladı. Kalan gücünü topladı. Yamaçtan aşağı koştu. Tanrı yardım etsin de beni açık arazide bir Tatar görmüş olmasın. Bu kadar yaklaşmışken ulaşamayabilirim. Bunu dedikten hemen sonra birkaç yüz metre ilerideki Tatarları gördü. Aynı anda Tatarlar da Jilin'i gördüler. Atlarını ona döndürdüler. Yüreği ağzına geldi. Ellerini sallamaya, bütün gücüyle bağırmaya başladı. Kardeşler, kardeşler yardım edin. Kazaklar onu duydular. Bir grup atlı Tatarların yolunu kesmek için koştu. Tatarlar yakın, Kazaklar uzaklar ama Jilin son bir gayretle prangalarını kucakladı, Kazaklara doğru koştu. Kendinden geçmiş gibi bir yandan istavroz çıkarıyor, diğer yandan da ''Kardeşler, kardeşler, kardeşler'' diye bağırıyordu. Kazaklar 15 kişi kadar vardılar. Tatarlar ürktüler, durdular. Jilin Kazaklara doğru sendeledi. Adamlar etrafını çevirdiler, sorgulamaya başladılar. ''Kimsin sen, nesin sen, nereden geliyorsun?'' Ancak Jilin kendisine değildi, sadece ağlıyor ve kardeşler, kardeşler diye tekrarlıyordu. Sonra askerler de koşarak geldiler, Jilin'in etrafında toplandılar. Birisi ekmek, bir diğeri bulgur, üçüncüsü vodka verdi. Yine bir başkası yamçısını üstüne sardı, prangalarını çıkarmaya çalıştı. Subaylar kendisini tanıdılar, istihkama götürdüler. Askerler onu görmekten mutluydular, silah arkadaşları toplandı. Jilin başına gelenleri anlattı. Gördüğünüz gibi eve gittim ve evlendim dedi. Hayır, açıkça göründüğü gibi kader razı gelmiyor. Böylece Kafkaslar'da göreve devam etti. Bir ay kadar sonra 5000 ruble fidye ödeyen Kostilin serbest bırakıldı. Geriye getirildiğinde neredeyse ölmek üzereydi. ''Seni merak ettim'' dedi Alexi, ''iyi misin?'' Odanın kapısını ardına kadar açtım. ''Gelsene.'' İçeri girdi, yanında getirdiği vodka şişesini konsolun üstüne yerleştirirken yatağın üzerine bıraktığım kitabı gördü. ''Kafkaski Planik, so, bunu mu okuyordun?'' ''Yes.'' Ne düşündüğümü sordu. Aslında cevap istemeyen bir soruydu ama kendimi çırpıştırılmış demekten alamadım. Aceleye gelmiş, özensiz, sorar gibi yüzüme baktı. Birilerine bir mesaj vermek, yönlendirmek ister gibi dedim. Dar zamanlarda yazılmış. 1870 dedi Alexi. Ne bekliyorsun ki gibi bir tonlamayla. Söyler misin siz Tatar diye tam olarak kimlere dersiniz? Türk ya da Asya kökenlilere veya Müslümanlara, daha doğrusu 10. ve 13. yüzyıllar arası Güney Sibirya'dan batıya göçen Kıpçak ve diğer Türk boylarının ahfadına derlermiş. Moğol'dan ayrıştırılır mı? Eliyle eh der gibi bir işaret yaptı. Akraba kavimler, Altın Ordu Devleti'nin savaşçı kıtaları. Moğol boyunduruğu Tatarşina 240 yıl sürdü. Altın Ordu Kazan ve Astragan hanlıklarına bölünüp Rus İmparatorluğu'na yenik düştükten sonra halkları ülkenin dört bir yanına dağıldı. Onun için derler, Rus'u hafifçe kazı altından Tatar çıkar. Kitabı işaret etti. Aşina bir şeyler var mıydı? Ben de elimle eh işareti yaptım. Yani Alex odadaki tek koltuğa ben yatağın üzerinde oturduk. Bakma sen Hacı Murat'ı, Şeyh Şamil'i tanıyan bir yabancıyı okumak güzel. William Blake'le debelenmekten çok daha iyi dedim. Eve yakın, komşu. Güldü, ben de güldüm. Ne diyeceğimizi bilemiyormuşuz gibi bir süre sustuk. Güneşin son ışıkları da kaybolmak üzereydi, o da kararıyordu. Lev Nikolayevich'in Hacı Murat'ını da bilirsin değil mi diye sordu. Yatağın üstündeki kitabı işaret ettim. İkinci hikaye de o. Han Muhammed diğerleri gibi sipere atlamadı. Haykırarak ve rastgele ateş ederek atları kurtarmaya koştu. İlk vurulan o oldu. Hatırladın mı diye sordu. Gayipten geliyormuş gibi tuhaf bir sesle ekledi. Kurşun boynuna isabet etti. Kan kusarak ve söverek sırt üstü düştü. Evet, uzandı kitabı aldı. Aradığı sayfayı buldu. Hacı Murat ondan sonra yaralandı. Bir kurşun omzunu deldi, öbür tarafından çıktı. Hacı Murat ceketinin astarından bir parça kumaş koparttı, yarayı tıkadı. Ateş etmeye devam etti. Eldar üçüncü kez kılıçlarımızı çekelim diye ısrar etti, duyuramadı. Bir başına hücuma kalktı. Ayağa kalkar kalkmaz anında vuruldu. Sendeledi geriye, Hacı Murat'ın bacaklarının üstüne yıkıldı. Murat ona baktı. Eldar'ın güzel kara gözlerini gözlerine dikmiş, inançla kendisine baktığını gördü. Bir çocuğunki gibi sarkıttığı üst dudağı titredi ama açılmadı. Hacı Murat bacağını onun altından kurtardı, hedef almaya devam etti. Hanefi Eldar'ın cesedinin üstüne eğildi. Çer kasından kullanılmamış fişekleri çıkarmaya koyuldu. Yanında kurban bir yandan zikrediyor, diğer yandan silahını dolduruyor, ateş ediyordu. Çığlıklar atarak çalıdan çalıya ilerleyen düşman her an biraz daha yaklaşıyordu. Hacı Murat bir yara daha sol yanından aldı. Sipere yattı, aslardan bir parça daha koparttı, bu yarayı da tıkadı. Sol yanındaki yaranın onulmaz olduğunu biliyordu, öldüğünü hissetti. Aklından birbiri ardına hayaller, hatıralar geçmeye başladı. Bir elinde hançer direğiyle kopmuş sarkan yanağını yüzüne bastırarak düşmana hücum eden yiğit Abu Nunt Salhan'ı gördü. İnce yüzü bembeyaz olmuş titreyen ihtiyar Vorontsov'u gördü, sesini duydu. Oğlu Yusuf'u, karısı Sofyat'ı gördü. Düşmanı Şamil'in renksiz yüzünü, kızıl sakalını, şaşkın gözlerini gördü. Ve aklından geçen tüm bunlar onda hiçbir etki bırakmadı. Ne acıma, ne husumet, ne de herhangi bir arzu. Başlamış ve başlamakta olan kıyasla hepsi öylesine önemsiz göründüler ki, buna karşın güçlü bedeni başladığını sürdürüyordu. Kuvvetinin son kırıntılarını toplayarak siperin dışına yükseldi, kendisine doğru koşan adama ateş etti, vurdu ve düşürdü. Sonra dışarı tırmandı, elinde hançeri topallayarak düşmanın üstüne gitti. Birkaç silah birden patladı, sendeledi ve düştü. Zafer çığlıkları atan birkaç milis düşmüş bedenine saldırdılar. Ama ölmüş sandıkları beden birden kıpırdadı. Papakası çıkmış, tıraşlı kanlı başını kaldıran Hacı Murat bir ağaca tutundu, ayağa kalktı. O kadar dehşet verici bir görünümü vardı ki saldıran adamlar oldukları yerde donup kaldılar. Ama Murat ani bir titremeyle sarsıldı, ağaçtan ayrıldı. Tırpanın biçtiği bir diken gibi yüzüstü yere yıkıldı, hareketsiz kaldı. Kıpırdanamıyor ancak hala hissedebiliyordu ve ona ilk yetişen Hacı Aha koca hançeriyle kafasına vurduğunda başına bir çekiç yediğini bildi. Bunu kimin yaptığını çıkartamadı. Bedeni ise son bilinçli iletişimi bu oldu. Bundan böyle düşmanları tarafından çiğnenen, parçalanan nesnenin kendisiyle bir ilişkisi olmayacaktı. Hacı Aha cesedin sırtına ayağıyla bastı. İki darbe ile kafasını koparttı. Üstüne kan sıçratmayacak şekilde ayağıyla yuvarladı. Çimenlere kan fışkırdı. Boyun damarlarından fışkıran kıpkırmızı, baştan fışkıran simsiyahtı. Büyülenmiş gibi dinliyordum. Alex'i bir an duraladı. Gözlerini gözlerime dikti. Bir şey söyleyecekmiş gibi oldu, vazgeçti. Karganov, Hacı Aha, Akıl Methan ve milisler, Hacı Murat ve adamları, Hanefi, Kurban, Gamzalo'nun etrafında ölü hayvanın başına toplanan avcılar gibi biriktiler. Barut dumanının ortasında çalıların orada neşeyle konuşmaya, zaferlerini kutlamaya koyuldular. Çatışma süresince susan bülbüller, önce yakındakiler, sonra da daha uzakta olanlar tekrar şarkı söylemeye durdular. Bana bu ölümü hatırlatan o sürülmüş tarladaki ezik diken oldu. Kafkaslar'da savaşmıştı değil mi Tolstoy? Kolay tahayyül edilebilir bir ölüm değil Hacı Murat'ın ölümü. Yaşamış olması lazım. Alexi başını salladıydı. Yes, 1851'de kardeşi Nikolay'la birlikte buralara geldi. Orduya yazıldı. Topçu asteğmeni. En yakın arkadaşının ölümüne şahit oldu. Nedeni bilinmiyor ama bu ölümün onu çok utandırdığını söylerler. Sivas Topal'a naklini istemiş, olması bundanmış. 1851, imamlar dönemi dedim. Kim bilir neler gördü. Çok ağır bir depresyona girmesine yetecek kadar, dedi. Savaştan sonra toprağa döndü, serfleriyle birlikte tarlalarda çalışmaya başladı. Harp ve sulhü bitirdikten sonra daha da kötüleşti. Müthiş bir karamsarlığa itildi. Karamsarlık ve korku Lev Nikolayevich'in yakasını bir daha bırakmadı. Ölüm, günah, tövbe, ahlaki diriliş konularında düşünmeye başladığı zamanlar bu zamanlar. Her türlü ahlaki, dini, estetik değer ve ülkeyi inkar eden 1860 kuşağını, nihilist Bazarovistleri düşündüm. Dipnot, Turgenev'in babalar ve oğullarının başkişisi. Bilginin ruhani boyutundan bahsetmenin bile akıl ve bilim dışı sayıldığını düşündüm. İntelijentinin sosyal demokrat hareketini düşündüm. Tarihte siyasi teröre adanmış ilk oluşum dedikleri 30 kişilik 1879 halkın isteği örgüsünü düşündüm. Tolstoy'un Kont Nikolay İlyich ile Prens Volkonski'nin oğlu olduğunu, sadece annesinden binlerce dönüm toprak, 800 can miras devralmış bir aristokrat olduğunu düşündüm. Zaman yanlış, mekan yanlış, terkip yanlışmış diye mırıldandım. Çok acı çekmiş olmalı. Bana Radişçev'i hatırlatıyor. Kimseyi memnun edemedi, dedi Alexi. Kilise afaroz etti, lanet dedi. Tanrı ve ruhun ölümsüzlüğü şöyle dursun, insanoğlunun aklının sınırları olduğuna, hoşgörüye, geleneklerin değerine, ülke sevgisine bir biçimde inananlar, ne kadar bilgili olurlarsa olsunlar, intelijentinin arasına giremez, yayınlarına dahi ulaşamazlardı. İntelijenti Lev Nikolayevich'i yok saydı, ailesi sırt çevirdi. Evini terk etmek zorunda kaldığında 81 yaşındaydı. İstasyona, Astapovo tren istasyonuna ulaşmaya çalışırken yolda öldü.